Ayrım 9. Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği. Orhan Karaveli. Sayfa 132. Günler sonra ikinci kez vedalaşırken 40 yıllık bir yakınımızı bırakıp gidiyor gibiydik. Haluk Bey, "Bakın," diyordu. "Ben şimdilik Etel'i bırakıp yanınıza gelemem. Lütfen sizler sık sık buraya gelin. Beni yalnız bırakmayın. Ama bir daha otelde kalmak yok. Gördüğünüz gibi evim kocaman. Hepimize yetecek kadar odası var. Hem Fikret Hanım belki benim için Türk yemekleri bile yapar. Onları o kadar özledim ki." Devam ediyor Ali Kaygı. "Ne yazık ki bir daha görüşme fırsatı bulamadık. Ama belli günlerde mektuplarla, posta kartlarıyla haberleşiyorduk. 2 yıl kadar sonra öldüğünü duyduğumuzda çok sarsıldık. Sıcacık, bilge bir dostu, bir büyüğümüzü kaybetmiştik." Burada sözü Fikret Kaygı alıyor. "Onun gibi değerli bir insanı yakından tanıyınca ülkemizde hakkında söylenenler bizi öylesine üzdü ki, bir insanı sırf dinini değiştirdi diye aşağılamak ve düşman gibi görmek doğru muydu? Neden yıllardır kimse onu insan yanı, gerçek nitelikleriyle tanıyıp tanıtmaya çalışmamıştı? Hayret verici bir şeydi bu. Ne olurdu resmi makamlar onu eşiyle birlikte Türkiye'ye davet edip bir büyük şairin oğlu olarak ağırlasalar, koskoca Tevfik Fikret'in sevgili Haluk'una değil kötülük etmek, kimsenin toz konduramayacağını dosta düşmana karşı kanıtlasaydılar. Ne olurdu onu ve eşini birkaç gün aşiyanda konuk etselerdi. Biz yıllarca bu ülkede kalıp Amerikalıları her yönleriyle tanıdık. Türk devletinin bir eski yurttaşına sevgiyle yaklaşması bu ülkede olay olur. Türkiye'ye de ölçüsüz itibar kazandırırdı. Daha önemlisi, Türkiye benzersiz bir iyi niyet elçisi kazanırdı. Ne yazık ki sığ düşünceli yöneticiler bunu göremediler ve Türkiye müthiş bir fırsatı yok yere kaçırdı. Bizim oradaki elçilerimiz, konsoloslarımız geçmiş yıllarda acaba Haluk Bey ile ilgili bu yolda bir öneri getirmişler midir bilmiyoruz. Ah, hele Amerika ile ilişkilerimizin ivme kazandığı 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda böyle bir şey yapılabilmiş olsaydı, Haluk Bey itibarı, konumu ve hitabetiyle Türkiye düşmanlarının karşısına kale gibi dikilirdi. Ali Kaygı'ya Haluk'un ayrılmalarından önceki son sözlerini soruyorum. Tevfik Fikret'in oğlu olarak güzel şiirler yazabilseydim, güzel resimler yapabilseydim, işte Fikret'in oğlu dedirtebilseydim. Ama olmayınca olmuyor işte, demişti. Din değiştirmeme gelince, bunun yakınlarımı mutlu etmeyeceğini biliyordum. Ama ilkokul dahil öğrenimimin tamamını Hristiyan inancının kendini açıkça hissettirdiği kurumlarda yapmıştım. Gene de İslamiyet'e ve Türkiye'ye, Türklüğe toz kondurmadım. Düzgün bir insan olarak kendimi herkese kabul ettirdim. Babamın adını kirletecek, onun ruhuna acı verecek en ufak bir hareketim olmadı. Bu ülkeye yerleşen göçmen çoğunluğun aksine adımı da değiştirmedim. İşte imzamda bile açıkça okunan bir Hüseyin Haluk Fikret'im. Haluk'taki U'nun yanına bir O ekledim, o kadar. Adım doğru okunsun diye. Doğduğum ülkeyi her fırsatta yücelttim. Aksini ileri sürenler varsa haksızlık ediyorlar. Daima Türk kökenli olarak bilindim ve bundan da gurur duydum. Herkesin bir yerden öteye değiştiremeyeceği bir kader çizgisi vardır. Benimki de işte böyleymiş. İyi de rahip olacağıma sevilmeyen, güvenilmeyen bir insan olup çıksaydım, beni Türklükle boğmak isteyenler daha mutlu mu olurlardı? Yaşım bir hayli ilerledi. Artık istesem ve anlayış göreceğimi bilsem de Türkiye'ye gitme şansım kalmadı. Sanırım yakın bir gelecekte kimilerinin nefret ettiği bir Haluk da kalmayacak. Ama bir gün ilk vatanımda iyi bir insan olarak tanınacağımdan umudumu kesmiyorum. Sen Ali Efendi, kalkıp buralara kadar geldiğin ve onca kabalığıma karşın beni dostça karşıladığın için sana ve seçkin eşinle güzel çocuklarına ne denli minnettarım bilemezsin. Geçmiş yıllarda kimi Türk dostlarım olmadı değil ama böylesine güzel günleri daha önce hiç yaşamamıştım. 14 Haziran 1893'te İstanbul'da dünyaya gelen Hüseyin Haluk Fikret, 72. yaş gününe 5 gün kala 9 Haziran 1965 tarihinde Florida'nın Amerika Birleşik Devletleri Orlando kentinde Orange Memorial Hospital'da vefat etti. Sigara içmekten kaynaklandığı sanılan solunum yolları iltihabı veya akciğer kanseri nedeniyle 2 aydan beri tedavi görüyordu ve çok sabırlıydı. 12 Haziran 1965 günü yapılan cenaze ve anma törenine 600 kişi katıldı. Earl Harris, Howard Grace ve John Anderson isimli Amerikalı rahiplerin yaptığı konuşmalardan sonra Orlando Woodlawn Memorial Park mezarlığında 4. birim C bölümü 36 numaralı yerüstü above ground hücreye defnedildi. 1981'de vefat edecek olan eşi Ethel Jill Fikret de bitişik 34 numaralı hücrede yatmaktadır. Çocuk bırakmadan öldüler. Cüneyt Okay, Toplumsal Tarih Dergisi, sayı 30, Haziran 1966. Abdullah Canlıgil, Amerika Birleşik Devletleri. Kaygı ailesinin anıları burada bitiyor. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı dostum Talat Halman, tam da kaygıların Orlando'da dostluk kurdukları sırada Haluk Fikret'le yoğun bir yazışma halindeydi. Halman'ın Haluk'tan Türk edebiyat tarihine katkıda bulunacak belge ve bilgiler almak için 30 Nisan 1963 ile 22 Eylül 1964 tarihleri arasında yazdığı 8 mektuba uzun bekleyişlerden sonra da olsa 2 cevap gelmiştir. 8 Temmuz 1963 ve 28 Ocak 1964 tarihlerinde. Yararlı olabilecek bilgi ve belgelere sahip olmamasının üzüntüsüyle yazılmış uzun ve nazik mektuplar. Halman, bir bilim adamına özgü sabırla yazışmasını Haluk'un ölümünden sonra da eşi Mrs. Ethel Jill Fikret'le sürdürmüştür. Hem de 11 Temmuz 1966 ile 12 Ağustos 1975 tarihleri arasında toplam 8 mektup yazarak. 12 Ağustos 1975 tarihli sonuncusunda o sıralarda Princeton Üniversitesi'nde görevli Profesör Halman, Tevfik Fikret'in 60. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere Mrs. Fikret'in de katılmasından mutluluk duyacağını, hatta kendisiyle bu konuda görüşmek için Orlando'ya gelebileceğini belirtiyor. Ne var ki Mrs. Fikret de 22 Ağustos ve 13 Aralık 1966 tarihli el yazısıyla yazılmış mektuplarından sonra sessizliğe bürünüyor. Halman, edebiyat tarihimize ve İstanbul Belediyesi tarafından satın alındıktan sonra bir edebiyat-ı cedide müzesine dönüştürülen Aşiyan'a yeni bir şeyler kazandıramıyor. Ama Haluk ve eşiyle yaptığı yazışmaları Milliyet Gazetesi'nde, Milliyet 18-23 Haziran 1966 ve Milliyet Sanat Dergisi'nde, Milliyet Sanat Dergisi 1 Mayıs 1986 yayınlayarak gene de çok önemli bir hizmette bulunmuş oluyor. Bana gelince, Ali Kaygı ve eşiyle yaptığım uzun konuşmaların kitabıma aldığım yukarıdaki geniş özeti, sevgili dostum Halman'ın ulaşmak istediği kimi bilgilere bizleri yaklaştırmışsa kendimi mutlu hissedeceğim. Onun edebiyatçı, bilim adamı ve şair kişiliğine gazeteciliğini de katan övülesi çabalarını hafife almaktan çekinmeyen Mütareke basınının ünlü 150'liklerinden gazeteci Refi Cevat Ulunay'ın 1890-1968 konuyla ilgili ve bir ibret belgesi niteliğindeki satırlarının bir bölümünü aşağıya alıyorum. Tevfik Fikret'in mürt olan, gebermiş olan oğlu Haluk'un babasına ve Türk edebiyat tarihine yararlı olabilecek hatıratını elde etmek için çırpınan Talat Halman Bey'in yazışmalarını dikkatle okudum. Hiçbir şey yok. Türkiye'nin büyük bir şairinin oğlu Türkçe bilmiyor, milliyetini bilmiyor, vatanını bilmiyor, dinini bilmiyor, tarihini bilmiyor, kendini bilmiyor. Ne müthiş bir boşluk. Bu nahalef, kötü halef, garba gidecek, oradan bize kucak kucak irfan nuru getirecekti. Getireceği nur, kiliselerin sarı ziyalı mum ışıkları oldu. Refi Cevat Ulunay, Bedbaht Adam, Milliyet, 24 Haziran 1966. Edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı ise yazısına çocuksuz Haluk'un çocuklarına Türkçeyi öğretmediğini belirterek ciddi bir yanlışla başlasa bile Haluk için yazılmış şiirleri çocuklarımız bugün de dikkatle okumalıdır diyerek bitiriyordu satırlarını. Nihat Sami Banarlı, Fikret'in Haluk'u, Hürriyet, Haziran 1966. İslamiyet'i seçenleri toplum olarak adeta alkışlarken bu konuda tek örnek de olmayan gencecik bir fidanın ülkesinden, ailesinden, bütün yakınlarından ayrı düşüp bir yabancı ülkede din değiştirmesini neden ısrarla bu kadar büyütüp gazetelere magazin malzemesi yaparız? Binlerle İstanbullunun Noel geceleri kiliseleri doldurduğu ve Türkiye'de doğup büyümüş, yaşını başına almış kimi Türklerin Hristiyan inancının falanca mezhebinde rahipliğe kadar yükseldiği günümüzde bile Amerikan uyrukluğuna geçmek için her yıl kuyruklara giren binlerce yurttaşımızın acaba kaçta kaçı yerleştikleri ülkede isimlerini, kimliklerini ve dinsel inançlarını koruyacaktır, biliyor muyuz? Parası olan kimi kadınlarımız Amerikalı olsun diye çocuklarını gidip bu ve benzeri ülkelerde doğurmuyorlar mı? Bunlara ünlülerimiz bile dahil değil mi? Zavallı Haluk, sofu bir annesi ve çocukluğunda elinden tutup her cuma günü namaza götüren dini bütün bir dedesi, annesinin babası varken nasıl ve neden bu yola girmiştir? Duygularını, ey şanlı vatan bayrağı, bir gün seni, oğlum, bir heybetli hürriyet alayının önünde çekmiş görebilseydim. Gülerek ölürken, etmezsem eğer şevkini kutsayarak secde, dünyada en alçak baba elbet ben olurdum. Dizeleriyle yansıtan bir büyük yurtsever, şair ve mürebbi olan Tevfik Fikret, öylesine bağlı olduğu tek çocuğunun eğitimini planlarken nasıl olmuştu da çok önemli bazı ayrıntıları gözden kaçırmıştı. Galatasaray'dan öğrencisi Ordinarius Profesör İsmail Hikmet Ertaylan tarafından 60'lı yıllarda kurulan Tevfik Fikret Derneği'nin yayın organı Aylık Düşün Dergisi, Sayın Halman'ın Milliyet'te yayınlanan yazıları üzerine Ağustos 1966 sayısında Haluk'u bir protestan rahipliğine götüren nedenlere ışık tutuyor. Fikret, Robert Kolej'de öğretmenliğe başladığında İngiliz ve Amerikalı aile çocuklarının nasıl yetiştirildiklerini yakından görüp beğenmiş ve o sıralarda ilkokul çağına varmış olan oğlunu Bayan Green'in Bebek'teki Community School'una yollamıştı. Cemaat okulu. Haluk, akranı çocuklar arasında erkenden İngilizce öğrenecek ve Anglo-Sakson eğitim yöntemiyle yetişecekti. Ama bütün benzeri okullarda olduğu gibi burada da duygu ve inanç eğitimine her sabah ilahiler ve hep birlikte okunan dualarla başlandığı için öbür çocuklar gibi Haluk da bu ayinlerin körpe ruhlara derin kökler salan çekici etkileri altında kaldı. Fikret oğlunu 11 yaşına basınca Robert Kolej'in ortaokul bölümüne yazdırdı. Orada da bütün çocuklar sabah ayinine ve İncil derslerine katılmak zorundaydılar. 3 ders yılı boyunca bu eğitimle gelişen Haluk, 1909 güzünde İskoçya'nın Glasgow kentine teknik öğrenim için gönderildiğinde 16 yaşındaydı. Yabancı dostlarından birinin Fikret'e oğlu için orada tavsiye ettiği pansiyon meğer bir rahibin eviymiş. 1911 baharına kadar bu aile çevresinde kalan genç Haluk, artık gönüllü bir Hristiyan olarak İstanbul'a ve Robert Kolej'e döndü. Durumu öğrenen Fikret, oğluna düşünce özgürlüğüyle dinden ayrılmanı anlayabilirim de tek yaratıcı tanıyan bir dini bırakıp üç tanrıya tapmana aklım ermez dedi. Haluk, 1913'te dinsel inançları oturmuş 20 yaşında bir genç olarak yüksek öğrenimini tamamlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve bir daha da Türkiye'ye dönmeyecek veya dönemeyecektir. İnsanların belli bir yaşa ve eğitim düzeyine ulaştıktan sonra vicdanlarının sesine göre hareket etmeleri doğal karşılanabilir de ilkokul çağında bir çocuğun kasıtlı olmasa da Haluk olayındaki gibi yönlendirilmesini anlamak kolay değildir. Hele söz konusu Tevfik Fikret gibi tek çocuğunu tapağcasına seven ve onun bütün bir gençliğe örnek oluşturmasını düşleyen bir eğitimci ve terbiyeci ise. Haluk sonuçta ömrünün geri kalan en verimli kısmını içinde yaşadığı Amerikan toplumuna kendini iyi bir örnek olarak kabul ettirmiştir. Türkiye'de ise eleştirilecek biri varsa herhalde bu talihsiz çocuk olmamak gerekir. Anglo-Sakson eğitim yöntemleri Fikret'e o tarihte örneğin bir Galatasaray Sultanisi'nde uygulanan Fransız sisteminden daha ileri görünmüş olabilir. Ama bu oğlunu her yıl birincilikle bitirdiği, önce öğretmen sonra da müdür olarak görev yaptığı, garba açılan pencere olarak betimlediği ve canını verecek kadar sevdiği okuluna veya bir benzerine yazdırmamak için acaba yeterli bir neden midir? Bunun cevabı bugüne kadar verilemedi ve bundan sonra da verilecek gibi görünmüyor. Belli bir amacın hizmetinde olduğu kolayca tahmin edilebilecek bir Mrs. Green'in cemaat okulu ile o devirdeki çizgisinde bir Robert Kolej'de öğrenime başlamak yerine Galatasaray veya benzeri bir Türk okulunda yaşama ilk adımlarını atan bir Hüseyin Haluk, ulusumuzun gözünde ve kalbinde sanırım bugünkünden farklı bir yer edinmiş olabilirdi. Hüseyin Haluk, Fikret'i deniz aşırı bir ülkede protestan rahipliğine götüren çizginin ilk öğrenimini bir Hristiyan kadının yönetimindeki özel okulda yapmasıyla ilişkilendirmeyenler de vardır. Bunlara göre Fikret'in anneannesinin ve anne babasının mühtedi, başka dinden İslamiyet'e geçenler olması, annesinin dindarlığı, şairin hayatının ilk yarısında çok dindar oluşu ve oğlu Haluk'un din değiştirerek Hristiyanlığa dönüşü, psikolojik bakımdan dikkate değer vakalardır. din değiştirme bir iç çatışmanın sonucudur. Birbirleriyle sürtüşen iki eğilim insanı şiddetli bir surette kah inanmaya kah inanmamaya sevk eder. İhtida eden, mühtedi, din değiştiren ruhlarda bir huzursuzluk ve insicamsızlık, düzgün olmayış vardır. Onlar hayatlarının bir aşamasında ruhsal bir sistemden onun bütünüyle tersi bir ruhsal sisteme geçerler. Bu yavaş yavaş veya birdenbire olur. Profesör Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Devir, Şahsiyet, Eser, Dergah Yayınları, 1971, sayfa 63. Son yıllarda yayınlanmış bir başka yapıtta da Haluk olayının köklerinde ailenin geçmişinde yaşanan din değiştirme gerçeğini düşündüren görüşler vardır. Serol Teber, Aşiyan'daki Kahin, sayfa 63-65. İlk şiirlerinden bir bölümünü sahibi olduğu Mirsat dergisinde yayınlayarak Fikret'i edebiyat dünyasına tanıtanlardan biri de ondan şairi Güzide Sühan, seçkin söz şairi diye söz eden İsmail Safa'dır. 1867-1901. Çok genç yaşta vefat eden yaşıtı ve arkadaşı İsmail Safa Bey'in bir oğlu olduğunda adını Tevfik Fikret koymuştu. Peyami Safa. 1899-1961. Türk romanının ustalarından Peyami Safa, kimi zaman ters düşse de daima saygı duyduğu Tevfik Fikret'in eşine Cumhuriyet Gazetesi'nde 10 Ekim 1939 yayınlanan bir yazıyla oğlunun dinsel tercihi ve Amerika'daki yaşamı hakkındaki düşüncelerini sorar. Bu soru ve cevabının kamuoyuna yansıdığı 1939 yılı, Tevfik Fikret'i kamuoyunda küçük düşürmek için saldırıların yoğunlaştığı bir döneme rastladığından, Nazıma Fikret Hanım da içini dökme fırsatını bulmuş olur. Basında hayat arkadaşım merhum Tevfik Fikret'e yönelik saldırılarla onlara karşılık veren dost sesler yükseldi. Kitapları zararlıdır, yakılmalı diyenleri okudukça Fikret'in bunlara tanıklık etmeden ölmüş olmasına şükrettim. Böyle fikirleri yazacak gazetelerin bulunması ise yaşayıp da görseydi herhalde onu kalbinden vururdu. Fikret'in yılmadan, yorulmadan savaştığı Abdülhamit istibdadının arkasında iki kuvvet vardı. Jurnalcilik ve koyu softa zihniyeti. Bunlar pusuya yatmış olmalı ki Fikret aleyhindeki yazılarda şimdi ikisi de hissediliyor. Tarihi kadim şiirinden dolayı akıllarınca onu Müslüman cemaatine jurnal ediyorlar. Oysa o Allah'ı inkar etmedi. Amacı softaların yarattığı kanlı ve kinci, insanları birbirini boğazlamaya sevk eden bir ilah kavramını yıkmaktı. Ulvi ve münezzeh, kutsi ve mualla bir kudrete ömrünün sonuna kadar inandı ve bu kudretin vicdanına emrettiği doğruluk, cesaret ve ahlak kurallarından hiç ayrılmadı. Çok sevdiği vatanını uygarlığın en ileri bir örneği olarak, vatandaşlarını ise ahlak ve medeni cesaretin en yüksek düzeyinde görmek istedi. Yeni edebiyatta benzeri olmayan bir hanı yağma, ondaki medeni cesaretin derecesini gösterir. Fikret'e bir yandan dinsiz diyorlar, bir yandan da protestan misyonerlerin adamı diye saldırıyorlar. Amerikan mektebinde hocalık etmek, protestanlığa hizmet etmek idiyse, öteki yabancı okullarda hocalık eden Türkler, din ve milliyetleri aleyhine mi çalışmış oluyorlardı? Hanı yağma zümresi, onu geçinebilmek için iş aramaya zorladı. Herhangi başka bir yabancı kurumda da hiç yadırgamadan çalışabilirdi. Hakkında söylenecek çok şey var ama ben bu işi öğrencilerine ve fikirlerini anlayan aydın kitlelere bırakıyorum. Saldırılar şimdi oğluma ve bana yöneldi. Haluk Amerika'da öğrenimini tamamladıktan sonra üniversitelerde profesör olarak çalıştı. Halen ticaretle hayatını kazanıyor ve çevresinde namusu ve ahlakı tartışılmaz bir insan olarak sevilip takdir ediliyor. Türk örneğine saygı telkin ettirerek vatani görevini yapıyor. Neden mi Türkiye'de çalışmadı? Memlekette ona bir iş bulmak için başvurduğum makamlardan olumlu bir cevap alamadım. Hele gelsin bir bakarız dediler, o kadar. Kısacası baştan savdılar beni. Bir de protestan olmuş diye saldırıyorlar ona. Benim bildiğim onun da babası gibi ulvi ve münezzeh, kutsi ve mualla bir kudrete iman ettiği yolundadır. Dinsiz diye Fikret'i vatanından, Türklüğünden dışlarsınız. Müslüman olduğu için Mehmet Akif'i Türk şairi saymazsınız. Haluk'a da Amerika'da çalıştığı için yabancı diyorsunuz. Türk'ün Türk diye vaftiz edilebilmesi için sizce nasıl bir dine ve akideye sahip olması gerekiyor? Bunun cevabı anayasamızda verilmiştir. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin vicdanına baskı yapılamaz. Reşit olmuş her Türk istediğine inanır veya inanmaz. Yeter ki topluma zararı dokunmasın. Aşiyan'ı Amerikalılara satma girişimim nedeniyle bana dokunduruyorlar. Aşiyan'ı Robert Kolej'e satanları, Fikret'in kemiklerini bezirganlara pazarlayacak antikacılarla bir tutuyorlar. Fikret, ilme, vatana hizmet edenlerden sayılmamış olmalı ki, ölümünden sonraki yıllarda ailesine bir ev tahsis edilip maaş bağlanmadı. Bu konuda arayıp soran da olmadı. Tabii ben de kimseye başvurmadım. Aşiyan'dan başka beni yaşatacak bir şeyim yoktu. Son yıllarımı Aşiyan'ı Türk öğrencilere pansiyon gibi kullandırarak geçirdim. Hatipliği ile ünlü devlet adamı ve büyükelçilerden Hamdullah Suphi Tanrıöver'in iki oğlu Demir ve merhum arkadaşım Özkul da Robert Kolej'deki öğrencilikleri sırasında Aşiyan'da kalmışlardı. Onlar için yemek pişirdim, ütü yaptım. Kutsal olduğuna inandığım hiçbir hizmetten kaçınmadım. Bugün ne yaşım ne de sağlığım böyle bir çalışmaya izin vermektedir. O nedenle Aşiyan'ı satıp yaşamama yetecek bir gelir sağlamak zorundayım. Aşiyan'ın müze yapılmak üzere hükümetçe satın alınmasını ben de çok isterdim. Ne yazık ki belediye yasaları böyle bir para vermeye uygun değilmiş. Şu ilerlemiş yaşımda kimseye yüz suyu dökmeden ve gururumu incitmeden beni yaşatacak parayı verene Aşiyan'ı satmak zorundayım. Milli vicdanı ürperten ben değilim. Bunlar olsa olsa Fikret gibi tarihe geçmiş bir adamı mezarında didiklemekle yetinmeyip kişisel şöhret uğruna gazete sütunlarında eşine ve oğluna işkence yapmaya kalkışanlardır. Akşam Gazetesi, İstanbul, 12 Ekim 1939. Peyami Safa ile Nazıma Hanım arasında geçen bu yazışma, Haluk üzerine bir hayli gölgede kalmış önemli bir yorumu kitaba almama yol açtı. Yazar Ümit Bayazoğlu'nun 2003 yılında yayınlanan bir yazısına göre, Ümit Bayazoğlu dinini seçen adam, Cognito, sayı 34, sayfa 207-214. Peyami Safa'nın amcası ve İsmail Safa Bey'in kardeşi Ali Kani Bey, Akyüz, 1873-1945. Peyami Safa'nın iki amcasının biri olan Ali Kani Akyüz, uzun süre öğretmenlik ve Darüşşafaka Lisesi müdürlüğü yaptıktan sonra 1939'da milletvekili seçilmişti. Doktor Abdullah Cevdet'in 1869-1932 yurt içinde ve dışında Fransızca ve Türkçe olarak basılan ünlü içtihat, basın tarihimizde çok önemli bir yeri olan içtihat ilmi, edebi ve iktisadi konularda yayın yapan bir dergiydi. Hazırlandığı İçtihat Evi, bugün de taşıdığı bu isimle İstanbul Cağaloğlu'ndadır. Dergisinde Haluk Fikret'in Türkiye'den ayrıldıktan sonraki yaşamı üzerine bir yazı yayınlanmıştı. Bu yazıya göre Haluk, Amerika ve İngiltere'de bir iyi niyet elçisi gibi Türkiye'nin lehine konferanslar vermiş, bu ülkelerdeki yaygın Türk düşmanlığını çürütmek için konuşmalar yapmış ve bütün dünyanın er geç Ankara hükümetini tanımak zorunda olduğunu savunmuştur. Refik Halit Karay, Ali Kemal ve Doktor Rıza Tevfik Bölükbaşı ile birlikte milli mücadeleye karşı çıkan mütareke basınının en ünlü isimlerinden Refik Cevat Ulunay'ın "Vatanını bilmiyor, milletini bilmiyor, tarihini bilmiyor" diye yerden yere vurduğu Haluk, içtihat gibi güvenilir bir dergide yukarıdaki gibi anlatılmıştı. 150'liklerin en ünlü isimlerinden Refik Cevat Ulunay'a muteber gazetelerde köşeler verilirken, Fikret gibi bir devrimcinin oğluna Türkiye kucak açmamakta direndi. Röportaj yazarlığının duayeni diyebileceğimiz kıdemli bir gazeteci olan Hikmet Feridun Esin, 1910-1992, Tevfik Fikret'in 19. ölüm yıldönümü nedeniyle 71 yıl önce, 7 Gün Dergisi İstanbul 15 Ağustos 1934 yayınlanan yazısında ise şu ilginç satırları okuyoruz. Rumeli Hisarı'nın tepelerine doğru durup dinlenmeden tırmanıyoruz. Nihayet karşımızda Tevfik Fikret'in meşhur Aşiyan'ı. Kapıyı uzunca boylu ve gözlüklü bir hanım açıyor. Büyük şairin zevcesi Nazıma Hanım. "Sizi onun en çok sevdiği iskemleye oturtayım, buyurun," diyor. Bakın Boğaziçi'ne ne kadar hakim. Kendimi bir kartal yuvasında gibi hissediyorum. Duvarda ressam Mihri Hanım tarafından yapılmış yağlı boya bir Fikret portresi. Son halife Abdülmecit Efendi'nin Fikret'e hediye ettiği ünlü Sis tablosu. Nazıma Hanım odalardaki şamdanları göstererek "Fikret Bey şamdanlara bayılırdı," diyor. Çeşit çeşit boy boy şamdanları vardı. Sonra şu gördüğünüz üstüne siyah mürekkeple dört dize yazılmış insan kafatası. Bir gün kendisine bir merak geldi, bana bir kafatası bulun dedi. Hiç mezara gömülmemiş bir insana ait kafatası. Yakın akrabamızdan doktorlar vardı. Tıbbiye mektebinden rica ettik, sonunda bu kafatasını buldular. Çok fakir, taşralı bir talebenin gömülmemiş başına aitmiş. Fikret onu çok severdi. Araştırıp bu ölü talebenin adını da öğrenmişti. Bazen kafatasına ismiyle hitap eder ve ona bakıp uzun uzun dalardı. Evliliğimiz 25 yıl sürdü. O benim halamın oğluydu. Sıkça görüşürdük. Evlenince bir süre Aksaray'da oturduktan sonra Rumelihisar kıyısındaki babama ait Mustafa Bey yalısına taşındık. 1906'da yapılan aşiyan o tarihte henüz yoktu. Ama arsasının olduğu yeri Avukat İhsan Kesedar'ın Rumelihisar kitabından anlaşıldığına göre Rumelihisar'ı Bizans topraklarında kurulan ilk Osmanlı köyü. Civarda bulunan Türk mezarlığındaki taşlardan birinin üzerinde okunan Hicri 855, Miladi 1451 tarihi Sultan II. Mehmed'in asker ve işçilerinin buraya kentin fethinden en az 2 yıl önce ayak bastıklarını, Anadolu Hisarı'nın karşısındaki Rumeli Hisarı'nın yapımı için kireç ve taş ocakları hazırladıklarını, hatta bu sırada kayıp ve şehitler verdiklerini kanıtlıyor. Rumeli Hisarı'nın yapımı, bu öncü ve akıncıların yaşamları pahasına hazırladıkları malzeme ve dinlendirilmiş harçlar sayesinde 3-4 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanabilmiş olmalıdır. Fikret Bey, çok sevdiğinden akşamları buraya çıkıp etrafı seyrederdi. İstanbul'un en güzel yeri, mümkün olsa da buraya bir aşiyan kursam derdi. Ünlü şair Nigar Hanım'ın büyük oğlu ve kolejde Türkçe öğretmeni Ferud'un, Nigar 1882-1969 Bey, aşiyan yakınındaki köşkünü yaptırırken planlarını Tevfik Fikret çizmiş, iç dekorasyonunu ve eşyasını bile o tasarlamıştı. Feridun Nigar, çok sevdiği Tevfik Fikret'in o civarda bir ev yaptırmak istediğini bildiğinden, kendilerine ait yakındaki arsayı aşiyanı yaptırması için Tevfik Fikret'e devretmiştir. Feridun Nigar'ın köşkü halen bir devlet kurumunun mülkiyetindedir. En büyük zevki ev planları çizmekti. Aşiyanı da en ufak ayrıntısına kadar kendisi yaptı denilebilir. Ahmet Kabaklı, 1924-2001. Türk Edebiyatı tarihinde sayfa 700, kaynak göstermeden aşiyanın Fikret'e kolejin hediyesi olduğunu ileri sürmekte ve onun da kolej muhitine sığınmış olmanın verdiği güvenle istibdada karşı ağır ve karalayıcı şiirler yazdığını ama nedense herhangi bir kovuşturmaya uğramadığını ileri sürüyor. Oysa Fikret'in aşiyanı yaptırabilmek için Aksaray'daki babadan kalma konağı sattığı, eşinin de yardımcı olduğu ve arkadaşlarına borçlandığı bilinir. Üstelik yapım sırasında işçilerle birlikte çalışmıştır. Ahmet Kabaklı'nın aşiyanı kolejin hediyesi gibi göstermesi herhalde Tevfik Fikret'in Amerikalıların adamı olduğu ve onlara hizmet ettiği karalamasıyla bağlantılı olmalıdır. Fikret'in kolejdeki huzurlu demokratik ortamdan etkilendiği elbette söylenebilir. Ancak Amerikalılar böyle bir hediye önerseler bile Fikret'in bunu kabul etmesi aklın alacağı bir şey olmaktan çok uzaktır. Aksine Fikret'in Türkiye'de açılacak Robert Kolej benzeri yeni okullar konusunda ve söylentiye göre 2000 altın karşılığında kendilerine danışmanlık yapması teklifini değişik milletlerden insanlarız, fikirlerimiz uyuşmaz diyerek ve derhal geri çevirdiği bilinir. Buna karşılık onun öğretmenlik ve yöneticilik döneminde Robert Kolej'de ilk kez bir Türkçe bölümü kurulmuş, okula kız ve erkek Türk öğrenciler de alınmış ve bunların içinden seçkin yazar ve üniversite profesörlerinin yanı sıra bir Hulusi Hüseyin Efendi yetişmiştir. Daha sonra bilinen adıyla Hüseyin Pektaş, Sorbon'da da eğitim görmüş ve Mudanya ve Lozan görüşmeleri sırasında Türk heyetinin sekreterlik ve çevirmenlik görevlerini üstlenmiştir. Herhangi bir kovuşturmaya uğramadığı iddiası ise gerçek dışıdır. Değişik zamanlarda içeri alındığı, sorguya çekildiği ve sürekli gözaltında tutulduğu bilinmektedir. Duvarlara, tavanlara bakıyorum. Bizim bugün en yeni, en modern, en şık dediğimiz bir mimari tarzı. Hele en aşağı kattaki yemek odası başlı başına bir şiir. Ya hususiyetleri? Bilmediğiniz birçok hususiyetleri vardı. Mesela bir bardak soğuk suyu, buzlu suyu hiçbir şeye değişmezdi. Kışın bile çok sevdiği testiler içindeki suyu balkonda tutardı. Soğuk suyu çok severdi ama içkiden hep uzak durdu. Likör bile içiremediler. Sigarası da yoktu. Soğuk suyun yanı sıra buzlu kompostoya da bayılırdı. Güzel yemeği, börekleri sever, geceleri kalkıp meyve yerdi. Bahçesine, güllerine çok düşkündü. Buna karşılık hesaba kitaba kafa yormaz, ekmeğin fiyatını bile bilmezdi. İhmalciydi. En kötüsü de sağlığına önem vermemesi. Doktor sevmez, ilaç kullanmazdı. Bence bir kadın için hayatta en zor şey bir sanatkarla evliliktir. Hele Fikret gibi bir sanatkar. Genç kızlar ancak kendilerine çok güveniyorlarsa bir sanatçı ile evlensinler. Onların anlaşılmayan tarafları, incelikleri, hiddetleri, sinirlenmeleri, sevinçleri vardır. İhmalkardı demiştim. Onu bu hali öldürmüştür. Yoksa vakitsiz ölecek insan değildi. Erkenden kalkardı. Bazen saat sabahın 4'ünde ayakta olur ve güneşin doğuşunu seyrederdi. Sonra çalışır, mütemadiyen yeni tablolar yapardı. Resme merakı ve eğilimi şiirden fazlaydı. İntizamı ise pek sevmez, çok geç saatlerde yatardı. Kazancı iyiydi, hiç para sıkıntısı çekmedik. Ama şimdi durum değişti. Bahçeyle ilgilenemiyorum. Aşiyan pansiyon oldu öğrenciler için. Onun tarifi üzerine diktiğim Rus usulü gömlekler giyerdi. Kışın kadife, yazın sadakor. Kışın evdeki kocaman köy ocağında uzun kütükler yakar, bir mindere oturup alevleri seyrederdi. Haluk, Amerika'da ziyarete gittiğimde 40 yaşına girmiş ve babasına benzemişti. Orada üniversite hocasıydı ama memlekete dönmeyi çok istiyordu. Ne ki uygun bir iş bulamadık. Makine mühendisi, üniversite hocası adama devlet demir yollarında şimendifer memurluğu teklif ettiler. Fakat bu onun yapacağı tarzda bir iş değildi ki. Abdülhamit döneminde çok tehlikeler atlattık. Bir gece hiç unutmam Aksaray'da oturuyorduk. Haluk daha 3 yaşında. Gece yarısına doğru kapı acı acı çalındı. Fikret'i alıp götürdüler. Ertesi gün gelip evi aradılar. 3 gün sonra da onu bıraktılar. Eve döndüğünde çok sinirliydi. Oturup meşhur manzumelerinden birini yazdı. Gene de ucuz kurtulmuştu. Çünkü arkadaşı Safa Bey'i aynı gece Sivas'a sürmüşlerdi. Kolejde bir müsamereye davetliydik. Tabii beni de götürdü. Meğer böyle bir toplantıya ilk kez bir Türk kadını gidiyormuş. Daha önce görülmemiş bir şey. Herhalde alınan jurnal üzerine kendisini Beşiktaş'ta görevli Hasan Paşa'nın karakoluna götürdüler. Hasan Paşa onu tanır ve kendisine hürmet ederdi. Fikret Bey oğlum demiş. Haydi şimdi git ama bir daha eşini oraya buraya götürdüğünü duymayayım. Abdülhamid'in en büyük düşmanıydı. Kızıl Sultan'ı hiç affetmedi. Onun cülus geceleri İstanbul'da her yer ışıklarla donatılırken o aşiyanın bütün lambalarını söndürtür ve karanlıkta otururdu. Evde birisi yanlışlıkla bir lamba yakacak olursa çok sinirlenirdi. Tesadüfe bakın ki onu Abdülhamit'in cülus tarihi olan 19 Ağustos gecesi kaybettik. Cülus-i Humayun, padişahın tahta çıkması. 9. ayrımın sonu sayfa 155.